Efendim merhabalar, Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta yine bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birliktesiniz. Malumunuz programımızın takipçileri, değerli dinleyicilerimiz bilecekler. Geçtiğimiz hafta 2. Abdülhamit ve Kanun-i Esasi'yi konuşmuştuk biraz. Programımızın ikinci bölümünde özellikle Kanun-i Esasi'nin çerçevesini çizmiştik, maddelerini konuşmuştuk. Bu hafta Sultan II. Abdülhamit'i konuşmaya devam edeceğiz. Sultan II. Abdülhamit, kıymetli hocamın ifadesiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun ömrünü 34 yıl uzatan bir padişah. Kuşkusuz buradaki en önemli dinamiklerden bir tanesi de onun dış politikadaki yaklaşımıydı. Bu hafta inşallah biraz II. Abdülhamit dönemi dış politikasını ve panislamizm meselesini masaya yatıracağız. Değerli hocam, hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Eyvallah hocam. Şimdi II. Abdülhamit'i bizim gündemimize özellikle son dönemde getirenlerin de ısrarla vurguladığı bir şey var. Onun dış politikada çok yönlü ve açıkçası büyük devletler arasındaki dengeleri gözeten bir yaklaşım sergilediğini ve bu 34 yıllık sürecin özellikle bu çerçeve üzerinde, bu zemin üzerinde ilerlediğini söylerler. Bu dönemin dış politika dinamiklerini nasıl yorumlarsınız hocam? Buradan başlayalım isterseniz.
Evet. Şimdi öteden beri hep şunu söylüyoruz aslında, II. Abdülhamit bir turnusol kağıdıdır. Dolayısıyla yakın zamana kadar Abdülhamit'e dair görüşler uçlardaydı. Ama artık daha böyle objektif ve ortada buluşmuş bir Abdülhamit profiline sahibiz. Bu da güzel bir gelişme. Abdülhamit tabii önceki programlarda ilk yıllarını ele almıştık. Özellikle tahta çıktığı 1876'dan 1882'ye kadar ilk 6 yılı epey bir krizlerle dolu dönemdi. Bunların içerisinde mali iflastan tutun da 93 Harbi gibi büyük savaşlara ve toprak kayıpları söz konusuydu. Ve öncelikle belki şunu teyit etmek, tekrar etmekte fayda var. Abdülhamit evet büyük bir sultandı. İmparatorluğun son önemli sultanıydı. Dolayısıyla 33 yıl gibi, 34 yıl hicri hesaba göre 34 yıl hükümranlık yaparak aslında imparatorluğun ömrünü de uzattı. Ya da İlber Ortaylı'nın dediği gibi 19. yüzyılı uzatan ve uzun yüzyıl yapan padişahlardandır diyelim Abdülhamit için. Ama şöyle bir yanlış düşünce de zihinlerde oluşmaması gerekiyor. Abdülhamit'in her şeyi mükemmeldi, imparatorluk işte hiçbir şey kaybetmedi falan gibi bir şey de söz konusu değil. Yani özellikle geçen haftalarda tartışmaya çalıştığımız bu ilk yıllarında önemli toprak kayıpları da olmuştu. Yani Tunus'un işgali gibi, Mısır'ın kaybedilmesi gibi ya da Kıbrıs'ın İngilizlere kiralanması ama de facto olarak kaybedilmesi gibi durumlar söz konusuydu. 93 Harbi'nde zaten ciddi kayıplarımız vardı o dönemde. Ama bütün bunlara rağmen özellikle bu ilk 6 seneden sonra Abdülhamit'in artık tabiri caizse siyaseti öğrendiğini, ipleri ele aldığını görüyoruz ve dış politikada da özellikle belki kendinden önceki sultanlar da fark etti. Mesela 3. Selim de şunu fark etmişti. Avrupalı büyük güçlere karşı tek başına Osmanlı Devleti savaşa girmemeli. Bunu 3. Selim bilhassa Fransızların, Napolyon'un Mısır işgalinde çok önemli bir şekilde kavruyor. Ama Abdülhamit belki bunu biraz daha profesyonel anlamda uygulamaya çalışıyor ve bir şekilde pragmatik bir tarafsızlık siyaseti takip ediyor. Bir çeşit denge politikası uyguluyor. Ve bu da Avrupalı güçler arasında Osmanlı'ya alan açma ve Avrupalı güçleri birbirlerine karşı oynama ya da yeni aktörleri oyuna dahil etmek gibi farklı stratejileri içeriyordu. Özellikle bu dönemde İngiltere, Fransa ve Rusya oldukça büyük güçler ama 1870'lerden itibaren Avrupalı büyük güçlere katılan iki devlet daha var. Bunlardan bir tanesi Almanya, bir tanesi de Fransa, İtalya pardon. Bu iki devlet de ulusal birliğini geç sağlamış ve sömürgecilik yarışına geç girmiş devletlerdi. Almanya'da Bismarck, o işte Alman halkının birleşmesi ve iktisadi olarak kalkınmasında önemli roller oynayacak ve bu anlamda da Abdülhamit bu yeni yükselen güçlerden Almanya'ya yakınlaşmayı, özellikle onu Osmanlı sahasına çekmeyi strateji olarak kullanıyor açıkçası.
Bu siyasetin özetini denge politikası olarak yorumlayabilir miyiz?
Evet, pragmatik bir denge politikası, tarafsızlık politikası denebilir, evet.
Çünkü herhangi bir devletin yanında yer alması tekil olarak diğer devletlerin karşısına almak anlamına gelecek.
Evet, tabii bir de şey var, yani bir anlamda da bütün yumurtaları aynı sepete koymak yerine farklı devletlerle çalıştığını da söyleyebiliriz yani. Ama bunları bir dengede tutmak ve Almanları bilhassa İngilizlere karşı sahaya çekmek önemliydi. Almanların bir de şöyle bir şey var. Abdülhamit'in siyaseti açısından daha belki gönlünü, vicdanını rahatlatan bir yönü. O da şu: İngilizler, Fransızlarla ya da Ruslarla karşılaştırıldığında Almanya sömürgecilik yarışına geç başladığı için hiçbir Müslüman kolonisi olmayan bir devletti o zamanlar. Daha ne diyelim, bir birlikte çalışma yaptığınızda, onu oyuna davet ettiğinizde daha meşru bir zemine oturuyor aslında. Belki birazdan bunu biraz daha açabiliriz. Yani 2. Wilhelm'in Abdülhamit döneminde iki defa Osmanlı İmparatorluğu'nu ziyareti var.
Evet.
Osmanlı-Alman ilişkileri belki tarihi köken olarak çok daha eski, 19. yüzyılın başlarına kadar götürülebilir. Prusya, Alman mühendis danışmanların işte Osmanlı ordusunda çeşitli hizmetlerini falan görüyoruz. Bunlar biliniyor. Ama Abdülhamit döneminde bu biraz daha ileri bir safhaya taşındığını söyleyebiliriz açıkçası.
Almanlara o dönemde bu kadar yakınlaşmasının sebebi Almanların İslam coğrafyası üzerindeki sömürge gücünün daha az olması.
Şöyle, herhangi bir Müslüman sömürgesinin olmaması o dönemde. Almanya bu yarışa biraz geç girdiği için sömürge arayışı içerisinde açıkçası. Hatta bu yeni iki süper güç ya da ne diyelim, büyük devlet kategorisine giren Almanya ve İtalya dönemin konjonktürü içinde şöyle de düşünüyordu: büyük güç olabilmek için koloniye ya da sömürgeye sahip olunması gerekiyor. Böyle bir dünyaya açılma stratejisi de izliyordu. Ama mesela 2. Wilhelm Osmanlı Devleti'ne bir 1882 yılında, bir de 1898 yılında geliyor. Dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır, Sultanahmet'teki Alman Çeşmesi.
Evet.
Bu Ramazan'da bazen şerbet ikram ediyorlar, akıtıyorlar çeşmelerinden. Hem mimar açıdan güzel bir eserdir, hem de Türk-Alman ilişkilerini sembolize eden bir eser. 2. Wilhelm ziyaretlerinden bir tanesinde Kudüs'e gidiyor. Mesela Kudüs'e girişi de önemli. Bayağı Abdülhamit'in Yıldız albümünden, fotoğraf albümünden aslında bunların detaylarını görüyoruz. Orada da ilginç bir şey var. Kudüs'e at üstünde girme meselesi. Normalde gayrimüslimlerin o şekilde girmesi yasak, uygun olmayacağı için şehir dışına bir tak yapıyorlar. Yani bir giriş kapısı yapıyorlar adeta ve süslüyorlar çiçeklerle vesaire. O takın altından atla girmiş oluyor ama asıl şehrin kapısı daha ileride. 2. Wilhelm'in tabii önemli bir cümlesi var ve bu Türk-Osmanlı, Osmanlı-Alman ilişkilerini göstermesi de bakımından da önemli. 300 milyon Müslümanın dostuyuz diyor. Şimdi bu önemli bir cümle. Osmanlı Devleti 300 milyon değil.
Evet.
Yani işte en fazla 25-26 milyon civarında. Çok daha geniş bir İslam ve Müslüman toplumu kesimi var. Hindistan başta olmak üzere. Ki Hindistan da şu açıdan önemli, İngilizlerin sömürüsü, sömürgesi durumunda. Halifeyle işbirliği yapmak, bu 300 milyona seslenmek anlamına da geliyor. Tabii bu 300 milyon Müslüman dünyasının dostuyuz ifadesi diğer sömürgeci devletleri, İngiltere başta olmak üzere, çok ciddi anlamda rahatsız ediyor. Bu da tabii ki Abdülhamit'in panislamizm politikalarına hizmet eden bir ifade, açıklama. Evet.
Bu Almanlar Weltpolitik diyorlar hocam. Yani dünya politikası, doğuya doğru yayılma. Almanların Osmanlı ile kurmaya çalıştığı bu yakın münasebeti bu politikaya bağlayabilir miyiz?
Tabii orada Bismarck dönemi önemli. Yani adeta Reich dedikleri bir imparatorluğa dönüş, geçiş var. Ve Almanya bunun yolunun doğuya doğru açılmaktan geçtiğini biliyor. Yani Almanya'nın batısında çok açılacak bir coğrafyada söz konusu değil. Açıkçası önce Alman halklarının birleştirildiğini görüyoruz. Orada işte kömür birliği vesaire gibi çeşitli birliklerle Alman 300'den fazla parçaya bölünmüş bir Alman halkları vardı. Almanca konuşan halklar vardı. Ama daha sonra bu 39'da inecek, yanılmıyorsam Viyana Kongresi'yle. Daha sonra da işte Bismarck gibi çeşitli devlet adamlarıyla tek bir Alman ulus devletine dönüşecek. Ve burada Bismarck ve 2. Wilhelm dönemi, yani 19. yüzyılın son çeyreği, Almanya'nın artık dünya siyasetinde, belki Weltpolitik'ten kasıt buydu, bir aktör olarak, bir oyuncu olarak girmesini ifade ediyor. Osmanlı ile ilişkileri de tabii ki bu kapsamda değerlendirilebilir. Ama şöyle de düşünmemek lazım. Hani biz daha çok Enver Paşa ile Birinci Dünya Savaşı kapsamında bunu söylüyoruz. Yani işte Enver Paşa körü körüne gitti, Almanlarla ittifak yaptı tarzında bir yaklaşım var. Bu da çok bu kadar basit değil. Hı hı. Yani Osmanlı'nın o dönemde İngilizlere ve Fransızlara yanaştığını biliyoruz Almanya'dan önce.
Ama kabul edilmiyor değil mi hocam?
Kabul edilmiyor. Aynen öyle. Yani aslında Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçte ülkelerin bloklaşması, kamplaşması 1907'den itibaren başlıyor. Hı hı. Az çok kamplar belirirken siz de kabul edip etmemeleri de netleşiyor. Türkiye'nin hesabına Almanya gibi bir devlet kalıyor. Demek istediğim, Türk-Alman ya da Osmanlı-Alman ilişkileri çok körü körüne gelişmiş ilişkiler değil. Hı-hı. Karşılıklı menfaatler söz konusuydu. Abdülhamit de bunu kendi lehine kullanmaya çalıştı diyelim.
Evet. Şimdi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı yaşanıyor. Öncesinde tam o dönemde kanun esası ilan ediliyor. Ardından işte Berlin Konferansı, Balkan Savaşları falan gibi bir takım gelişmeler yaşanıyor ki Berlin Konferansı da Batılı devletlerin aslında Osmanlı İmparatorluğunu tam anlamıyla yok etmeye yönelik, bölmeye yönelik bir girişim olarak yorumlanabilir. Hal böyleyken Sultan II. Abdülhamit başka ülkelere adamlar gönderiyor, alimler gönderiyor. Mesela Japonya'ya gönderdiği alimlerden bahsediyoruz değil mi hocam? Bu biraz da onun dünya vizyonunu, küresel vizyonunun ne kadar büyük olduğunu da aslında bir anlamda göz önüne sürüyor değil mi?
Ya şöyle, tabii Abdülhamit İslam dünyasının halifesi. Yani Aceh'de okunan hutbelerde Abdülhamit'in adı okunuyor. O tahta oturan Osmanlı Sultanı'nın rolü gereği, misyonu gereği küresel bir vizyona sahip olması gerekir ya da beklenir. Abdülhamit de bunu yapıyor doğrusu. Yani dediğiniz gibi Orta Asya'ya ve Orta Asya üzerinden Japonya'ya gönderdiği Abdurreşit İbrahim Efendi var mesela. Kendisi daha sonra iki ciltli kalın bir eser de yazıyor. İsmini tam unuttum ama İslam, Orta Asya'da İslam ya da Uzak Doğu'da İslam gibi olabilir. Şu an tam hatırlamıyorum. Ve bu insan hem oradaki toplumlar hakkında bilgi ediniyor, bilgi alıyor ve bunu İstanbul'la paylaşıyor. Ama aynı zamanda orada İslam'ı anlatıyor. Ve Abdurreşit İbrahim Efendi Japonya'da birçok insanın Müslüman olmasına da vesile oluyor. Tabii bu Ertuğrul Fırkateyni meselesi, oraya yardıma gitmesi, bunlar hep Abdülhamit'in sadece yakın bölgesiyle ilgilenmediğini, sembolik de olsa daha uzak coğrafyalarla ilgilendiğini gösteriyor. Japonya'ya gönderdiği kişilere cevap olarak Türkiye'ye gelen Japon heyetleri de var. Bunlar Selçuk Esenbel Hoca, Boğaziçi Üniversitesi'nden bizim de hocamızdı. Onun çalışmaları var bu konuda. Türkiye'ye gelen heyetlerle ilgili. Yani böyle bir dostane ilişkilerin o zamandan beri kurulduğunu görüyoruz. O işte 1890'lı yıllarda da Ertuğrul Fırkateyni faciasında da 500'den fazla şehidimiz veriliyor tabii ki. Bu da iki ülkenin ne diyelim hayırla yad ettiği, iki ülkeyi ortak paydada buluşturan bir ne diyelim acı hadise olarak hatırlanıyor devamlı.
Hocam bu yaklaşımları bir ajanlık faaliyeti olarak da yorumlayabilir miyiz aynı zamanda? Yani İstanbul'dan kaldırıp birilerini binlerce, on binlerce kilometre öteye gönderiyorsunuz. Ki gönderdiği kişiler alim aynı zamanda. Yani böyle sıradan kişiler de değil. Fakat mesela bununla ilgili bir yerde bir hikaye okumuştum. Tam kaynağı bilmemekle beraber işte o Japonya'ya giden heyetten bir kişi Abdülhamit'e diyor ki, yani 10 tane adam olsa Japonya'yı fethedebiliriz diyor. O da ona diyor ki 10 tane adam olsa dünyayı fethederiz oğlum filan diyor. Böyle hikayeler okumuştum. Dolayısıyla bu çabayı bir ajanlık faaliyeti olarak da yorumlayabilir miyiz aynı zamanda?
Şimdi tabii bazı ne diyelim subjektif açıklamalar abartı gibi duruyor ve belki kesretten kinaye gibi bunu değerlendirmekte fayda var. Bu isimlerin hepsi tabii ki çok önemli. Yani biz hep söylüyoruz işte Lawrence gibi, Gertrude Bell gibi isimleri büyütmeye çok meraklıyız da kendi insanlarımızı, kahramanlarımızı ya bilmiyoruz ya da böyle tabiri caizse adam yerine koymuyoruz. Abdurrahişit İbrahim Efendi çok kıymetli, çok önemli bir isimdir. Uzak Doğu'yu tahlil etmiş, orada İslam'ın yayılmasına çaba göstermiş bir insan. Ya da Eşref Kuşçubaşı mesela. Orta Doğu'da tek kişilik ordu desek belki yeri var.
Tabii.
Yani çok büyük bir cengaver ve
Süleyman
şehit.
Süleyman Askeri Bey mesela.
Sorunuza geleceğim. Tabii burada Japonya Osmanlı için ne ifade ediyordu? Bu soru önemli. Yani Japonya bu dönemlerde yavaş yavaş yükselen bir güç. Ve belki bu yükselen gücün en önemli göstergesi de 1904-1905'teki Rus-Japon Savaşı. Şimdi bu savaş niye önemli? Savaşın sebepleri arasında aslında şu var. Rusya Sibirya bölgesinde bir demir yolu inşa ediyor. Ki Rusya'nın sınırları dinleyicilerimiz haritadan bakabilir ya da zihinlerine getirsinler. Rusya artık 19. yüzyılda bütün Sibirya'yı kontrol ediyor. Pasifik Okyanusu'na hakim. Yani Japonya'nın dibinde aslında. Yani Pasifik Okyanusu'nun kenarında limanları var. Bu açıdan Japonya'yı tehdit eden bir pozisyonu var. Ve Rusya ne zaman ki bir Trans-Sibirya, Sibirya'yı geçecek, kesecek bir demir yolu planlıyor. Japonya bundan çok rahatsız oluyor. Ve savaş asıl bu sebeple çıkıyor. Garip olan şey şu, Japonya Rusya'yı yeniyor. Şimdi buraya kadar her şey normal. O dönemki beklentiler aslında büyük bir Rus gücü, ki Avrupalı bir güçtür Rusya. Asya'daki gücü de tabii ki çok büyük. Ama mesela dönemin Osmanlı gazetelerine falan baktığınızda bile şunu görüyorsunuz. Türk insanı Japonların bu zaferine seviniyor. Niye? Çünkü tarihte ilk defa ya da modern tarihte ilk defa büyük bir Avrupalı gücü doğulu bir devlet yeniyor diye okunuyor gazetelerde. Bu bir defa Türk okuyucusunun olduğu gibi sultanının da dikkatini çekiyor. Ama bu savaş öncesinde de tabii ki ilişkiler var. Ertuğrul Fırkateyn'e bundan önceydi. Bu tür bireysel kişilerin gönderilmesi, oradan bilgi toplanılması önemli. Ben açıkçası bu bilgilerin böyle çok istihbari bir özelliğinin olduğunu düşünmüyorum. Yani Japonya ile yakın planda savaşma ya da başka tehlikeli bir durum söz konusu değil.
Yani Japonya'yı ele geçirme gibi bir yaklaşım da söz konusu
değil. Aynen, öyle bir şey de söz konusu değil. Ama muhtemelen burada yükselen bir güç var. Ve biz bunu belki tanımamız gerekir. Ya da nasıl Almanya'yı oyuna soktuysak Japonya'dan da istifade edebilir miyiz düşüncesi olabilir. Dolayısıyla Japonya'yı tanımak, öğrenmek amaçlı istihbari bilgiler toplanmış olabilir diye düşünüyorum.
Ki bundan 120 küsur yıl öncesinden bahsediyoruz. Yani Japonya'nın Birinci Dünya Savaşı yıllarında her ne kadar çok güçlü olmasa da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle bu Hiroşima ve Nagasaki atılan bombaların ardından bile bu kadar kısa süre toparlanması aslında Abdülhamit'in de çok hakikaten feraset sahibi bir kişi olduğunu gösteriyor.
Bir de iki hafta önceki programımızda da söylemiştik. Dünya sistemi teorisinde yani yarı çevre ülkeden merkez ülke statüsüne geçen en önemli örnektir Japonya. Yani bugün işte G7 arasında dünyanın zannedersem üçüncü büyük ekonomisi bunu başarabilmiş bir devlet ve belki yegane örnek diyebiliriz. Bu açıdan önemli. Şeye de tabii dikkat çekmek istiyorum. Abdülhamit niye sağ sola adam gönderiyor ya da bu coğrafyalara? Bir Abdülhamit'in hani o evhamlı, pimpirikli karakterinden bahsetmiştik önceki programlarda. Sarayın dört duvar arasından çıkmayan sultan. Böyle birisi, evet kısmen evhamlı. Evhamlı derken aslında temkinli ve tedbirli demek daha doğru. bunu tartıştığımız için daha önce burada daha açmayacağım konuyu. Ama bunu Abdülhamit nasıl tamamlıyor? Bir telgraf aracılığıyla aldığı haberler, jurnaller ve fotoğrafla her tarafın fotoğraflanması. Yani bugün Yıldız albümünde Abdülhamit dünyasının her yerine ilişkin yüzlerce, binlerce fotoğrafı görüyorsunuz. Bir yerlere insan göndermek, oralardan fotoğraf almak da Abdülhamit'in ne diyelim, dünyayı tanıma stratejilerinden bir tanesi. Ben açıkçası Abdülhamit'in iyi bir fotoğrafik hafızaya sahip olduğunu düşünüyorum. Yani muhtemelen bu aldığı fotoğrafları adeta zihnine nakşediyor ve yani konu geldiği zaman o fotoğraftaki her bir detayı muhatabına sorabiliyor ya da bahsedebiliyor açıkçası. Bu da önemli bir meziyet diye düşünüyorum.
Eyvallah hocam. Bir ara verelim isterseniz. Son olarak şunu da söyleyeyim aradan önce. Yani Almanlarla kurduğu ilişki de önemli. Keza 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanlar hezimetle savaştan çıkmalarına rağmen bugün yine dünyanın hakikaten en büyük ekonomilerinden biri. En güçlü devletlerinden bir tanesi.
Doğru.
Dolayısıyla feraset gerçekten böyle bir şey olsa gerek.
Evet, evet.
Efendim bir ara verelim. Aranın ardından tekrar huzurlarınızda olacağız.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda. Bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birliktesiniz. Hocam aradan önce Abdülhamit döneminin dış politika siyasetini özellikle biraz konuşmuştuk. Dış politika yaklaşımını daha doğrusu biraz konuşmuştuk. Bu dönemin en önemli dış politika sahiplerinden biri de panislamizm politikasıydı. Ona gireceğiz ama onun öncesinde bir konu daha var sormak istediğim. Şimdi Sultan II. Abdülhamit kendi sınırları içerisinde merkezde bulunan bölgelere müdahalesi, orayı kontrolü çok daha kolaydı. Fakat öyle görünüyor ki çevreye, yani merkezden uzakta bulunan bölgelere müdahalesi, oralara yaklaşımı biraz daha sıkıntılı gibi duruyor. Bunun sebebi neydi hocam?
Ya şimdi tabii Abdülhamit bir defa imparatorluğun ya da devletin kapasitesini iyi öğrenip tartmış bir sultan. Yani bu imparatorluk ordusuyla, toplumuyla ne yapabilir, ne yapamaz bunu biliyor. Ha, bazen kapasitesinin ötesinde diplomasi araçları uyguladığını söyleyebiliriz. Ama belki bu denge politikasının önemli unsurlarından bir tanesi de sıcak bir çatışmadan kaçınma meselesi. Özellikle de Avrupa'nın büyük güçleriyle herhangi bir sıcak çatışmaya girmek yerine belki küçük tavizler vermek suretiyle daha büyük hadiselerin önlenmesi gibi stratejilerin uygulandığını görüyoruz. Tabii burada Abdülhamit'i zayıf yapan ya da daha kırılgan yapan bir durum imparatorluğun geniş bir coğrafyaya yayılmış olması ve İstanbul'dan yönettiğiniz bu imparatorluğun uç bölgelerine, yani düşünün bir yanda efendim söyleyeyim Kuzey Afrika'nın uçları var, işte Tunus var, Cezayir zaten bu tarihten önce işgal edilmiş durumda Fransızlarca, diğer tarafta Yemen var. Bu gibi uç bölgelerde imparatorluğun çeperlerinde oluşacak bir işgale ya da sıcak çatışmaya Abdülhamit'in müdahale etme şansı yok ya da müdahaleyi tercih etmiyor aslında. Ya da müdahale etse de çok sonuç alamayacağını biliyor açıkçası. O yüzden de kimileri Abdülhamit'i donanmayı Haliç'te çürütmekle itham ederler. Aslında normalde önceki sultanlar döneminde böyle yenilenmiş bir donanması var Osmanlı'nın ve nispeten Avrupa'nın sayılı donanmalarından bir tanesi. Ama bir İngiltere ile mukayese edilemez. Bunu da kabul etmek lazım. Dolayısıyla 1881'de Tunus işgal edildiğinde Osmanlı ses çıkartamıyor. Bu sadece Mithat Paşa Fransızlara sığındığında Mithat Paşa'nın teslimi karşılığında Tunus'un işgali kabul edilmiş oluyor mesela. Ya da 1882'de Mısır İngiltere tarafından işgal edildiğinde yine herhangi bir askeri güç kullanımı söz konusu olmayacak. Yemen'de İngilizlerin Osmanlı aleyhine ilerlemesi söz konusu. Orada da devamlı bir sınır görüşmeleri falan devam ediyor. Asir bölgesi, Aden bölgesi gibi yerlerde. Abdülhamit daha çok müzakere etmek, belki küçük tavizler vermekle problemleri yatıştırmak ve daha büyümesine sıcak çatışmayla daha büyüyüp daha büyük kayıplar vermeye engellemeyi bir strateji olarak benimsemiş gözüküyor. Hı hı. Ama daha merkezi yerlerde tavrı biraz daha farklı. Yani sonuçta Abdülhamit de imparatorluğun günlerinin artık sayılı olduğunu biliyor ve bunu uzatmanın aslında derdinde.
Bunun farkında değil mi hocam?
Farkında, bunun farkında. Ama diyelim ki Girit'te isyan olduğunda Abdülhamit 1897 yılında asker olarak müdahale etmekten çekinmeyecek. Çünkü daha yakın bir coğrafya, nispeten daha küçük bir devlet.
Orada yani, risk göze alınabilir.
Aynen. Ve bir büyük devlet değil, Avrupalı büyük bir güç değil. Dolayısıyla Abdülhamit döneminde eğer baştaki 93 Harbi'ni vesaire saymazsak Abdülhamit'in bizzat fiilen ordusuyla katıldığı önemli bir savaş olacak ve Osmanlı ordularının Rumlara karşı üstünlük elde etti. Ama masa başında buna rağmen Girit Hristiyanlarının özellik kazandığı bir duruma dönüşecek.
O da yine hocam küresel güçlerin Avrupa'nın müdahalesiyle değil
tabii
mi?
Tabii. Yani şunu ifade edelim. Özellikle 1821 Mora isyanı, yani Yunanistan'a bağımsızlık yolunu açan isyandan sonra Avrupalı güçlerin hep Yunanistan'ın yanında durduğunu görüyoruz. Hı hı. Bu tarih aynı zamanda şu söylemin geliştiği tarihtir. Bugün sıklıkla biz tekrar ediyoruz. Yunanistan Batı medeniyetinin beşiğidir. Hı hı. Artık bu Yunan isyanıyla beraber, yani 19. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren bu önerme Batı kamuoyunda yayılmaya başlanıyor.
Tabii kendini biraz Bizans'ın varisi gibi de görüyor Yunanistan. Yani
bir yandan Ruslar destekliyor, hı hı, Slav ırkından olması hasebiyle, diğer taraftan Batı dünyası Batı medeniyetinin beşiği olarak görüyor. Tabiri caizse biz bunu Osmanlı'ya yem yapmayız tarzında Yunan'a bir destek çıkmak söz konusu. Tekrar 1897'deki Osmanlı-Rum savaşına döneceğim. Askeri olarak Osmanlı üstün olsa da dediğim gibi masa başında Avrupa'nın müdahalesiyle Girit Hristiyanlarının özellik kazandığını görüyoruz. Ama bu savaş sebebiyle de Abdülhamit'in bir gazi ünvanını kullanmaya başladığını da görüyoruz açıkçası.
Eyvallah hocam. Şimdi Panislamizm politikası tabi imparatorluğun artık sonunun geldiğini, yavaş yavaş sonunun geldiğini fark eden 2. Abdülhamit'in belki bir çözüm olur düşüncesiyle ortaya koyduğu bir yaklaşım. Bütün İslam dünyasını bir araya getirip Müslümanların desteğini alma yaklaşımı. Bu hocam, öncelikle şunu sormak isterim. Bu uygulanabilir bir şey midir o dönem için?
Şimdi şöyle bakmak lazım. Bir, Abdülhamit'ten önceki 50 yıl belki Tanzimat dönemi hep Batı'ya yönelindiği bir dönem. Batılılaşma projeleri destekleniyor. Gayrimüslimlerin işte statülerinde düzenlemeler yapılıyor vesaire. Ama bunun sonucunda, yani Avrupalıların hala tabiri caizse dost olmayacağını bir şekilde en acı örneğiyle 93 Harbi'nde 2. Abdülhamit görüyor. Burada tabii önemli olan bir şey de şu. Abdülhamit döneminde artık demin zikrettiğimiz toprak kayıplarıyla beraber, bilhassa 93 Harbi'nde Balkan topraklarının önemli bir kısmının kaybedilmesiyle beraber, buradaki Hristiyanlar Osmanlı toprağının dışında kalmış oluyor ve Müslümanlar da içeriye doğru göç etmiş oluyor. İşte Kırım'dan, Balkanlardan içeriye doğru göç edenleri düşünün. Ne oluyor? İmparatorluğun Müslüman nüfus yüzdesi artıyor. Abdülhamit için artık Müslüman nüfus daha önemli hale geliyor. Bir, Hristiyan nüfus azalmış ve içerideki Müslüman nüfus da artmış durumda. İki, bir de Tanzimat'ı tartıştığımız haftalarda da söylemiştik. Abdülhamit aslında bir yönüyle Tanzimat'ı devam ettiren bir sultandı. O da hangi yönden? Yani modernleşme anlamında, merkeziyetçi devlet anlamında bir süreklilikten bahsedebiliriz. Ama kültürel anlamda Abdülhamit yüzünü batıya değil doğuya çeviriyor. İslam geleneğine çeviriyor. Hı. Artan Müslüman nüfus yüzdesi, Müslümanların daha ön plana çıkması Abdülhamit'i Müslüman olan diğer etnik unsurlara daha ayrıcalıklı bir önem vermesine neden oluyor. İşte Araplardır, Kürtlerdir, bunlar Müslüman toplumlar ve Osmanlı içerisinde önemli bir nüfusa sahipler. Buraya daha fazla ağırlık verdiğini, çeşitli jestler yaptığını, işte etrafında bazı Arap paşalar olduğunu görüyoruz. Arap kökenli, Arap İzzet Paşa gibi. Ya da bakıyorsunuz devletin yayınladığı salnamelerde, yıllıklarda Arap vilayetlerini önce zikretmeye başlıyor. Onlara böyle küçük jestlerle ya da eşraf siyaseti dediğimiz Arap dünyasındaki önemli liderlere, kanaat önderlerine, aşiret şeyhlerine, tarikat şeyhlerine hilatler vermek, maaş vermek gibi taltif etmek suretiyle onların hep sadakatlerini sıcak tutmaya ve artırmaya çalıştığını da görüyoruz. Dönemin konjonktürü aslında Abdülhamid'i biraz daha doğuya, Müslüman toplumlara ağırlık vermesine neden oluyor. Bu bakımdan da İttihad-ı İslam, İslam Birliği tarzı ifadelerin yoğun bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Ama panislamizm siyaseti, ne diyelim, bundan daha geniş bir çerçeve. Sadece imparatorluğun içerisindeki Müslümanları kapsamıyor.
Bütün dünya Müslümanları.
Aynen. Arzu ederseniz ona da
tabii,
girelim.
Tabii.
Şöyle pan ön eki aslında dinleyicilerimize belki açıklamakta fayda var. Farklı ideolojilerde de görürüz. Panturanizm, panarabizm gibi. Aslında belli bir ulus devlet sınırlarıyla sınırlı olmadan daha geniş bir coğrafyada bir birliği ifade eden bir ön ek. Pan kelimesi. Pan İslamizm deyince de dünyadaki İslamların ve Müslümanların birliğini amaçlayan bir ideolojiden bahsediyoruz. Bu Müslümanların çoğunluğu ya da önemli bir kısmı Osmanlı topraklarında mıydı? Soru işareti bu kısmı. Muhtemelen değildi. Yani bugünkü örneğinden bakarsak, hep bunu ben üniversitedeki derslerimde de söylüyorum. Bizim zihnimizdeki illüzyonlardan bir tanesi bu. Sanki böyle Müslümanlar, İslam deyince hep Orta Doğu coğrafyası aklımıza geliyor. Ama Orta Doğu'da yaşayan Müslümanlardan çok daha fazlası Orta Doğu dışında yaşıyor.
Evet.
İşte bugün en büyük Müslüman devlet Endonezya. 220 milyona yakın bir Müslüman nüfus var. Sadece Hindistan'ın içerisinde yaşayan Müslüman sayısı 150 milyondan fazla. Bizim belki haritada bulmakta zorlanacağımız Bangladeş gibi ülkelerde 100 milyon, 120 milyon Müslüman yaşıyor. Pakistan 100, 120 milyon, tam şu anda hatırlamıyorum, bu civarda. Asya'da ve Uzak Doğu'da çok ciddi miktarda Müslüman nüfus yaşıyor. Abdülhamid'de Hindistan'daki Müslümanların ya da Endonezya'daki, Aceh'deki Müslümanların farkında. Dolayısıyla bunu bilhassa bir, ne diyelim, kart olarak, oyundaki bir kart olarak yabancılara karşı, özellikle de kolonyal güçlere karşı kullanmayı diplomasisinin bir aracı olarak görüyor.
Blöf yapıyor bir anlamda.
Adeta blöf yapıyor. Ve bu noktada da kolonyal güçler arasındaki rekabeti de artırmış oluyor aslında.
Çok özür dilerim, çünkü bu bahsettiğiniz topraklarda, ki o dönemde de Müslümanlar yaşıyorlar. Bugünkü
tabii,
İslam toplumundan bahsettiniz. O topraklarda İngiliz sömürgesi falan da çok yoğun bir şekilde.
Hindistan en önemli İngiliz,
tabii,
sömürgesi zaten.
Tabii, etkinliğini gösteriyor. Dolayısıyla yani o, bu sömürgecilik politikasını kullanarak sömürgeci devletleri birbirine düşürmek üzere yapılan bir adım olarak da görülebilir bu halde.
Tabii. Zaten İngilizlerin en çok korktuğu şey Hindistan'da bir isyanın çıkması. Şöyle bir örnek verelim. Hindistan, belki daha sonra ileriki programlarda bu konuya girebiliriz. Çok uzun süre Türk ve Müslümanların yönetiminde kalıyor. Ne kadar? 800 yıl kadar.
Evet.
Yani Gazneli Mahmut'tan başlayarak 1857 Babur Devleti'nin sonuna kadar orada Türk ve Müslümanlar yönetiyor. Bu çok önemli bir şey. Yani biz bugün Hindistan deyince hep böyle Hint dizileri, Bollywood falan aklımıza geliyor da, yani burada Müslümanlar 800 yıl boyunca yönetmiş, bu hiçbir Allah'ın kulunun aklına gelmiyor maalesef. Bu da ayrı ağlanacak bir durumumuz açıkçası. Taç Mahal deyip geçiyoruz ama işte
Taç Mahal'in ne olduğunu bile bilmiyoruz hocam.
Aynen. Sorsan cami zannederler. Aslında o bir mozole barındıran bir türbedir aslında. Şimdi sorunuza şuradan cevap vereceğim. 1857 yılında Hindistan'da büyük bir isyan oluyor. Bu isyanı önemli kılan şeylerden bir tanesi şu. ilk defa, yani o dönemde İngiliz nüfuzu var zaten. İngiliz Hint kumpanyası ticari aktivitelerle girmiş ama öyle bir nüfuz oluşturmuş ki ordu kurmuş. Ve bu ordu ve oradaki yönetim bir karar alıyor, almak istiyor. O kararlardan bir tanesi Hindistan'daki askerlerini deniz aşırı yerlerde de kullanabilme yetkisini istiyor. Nasıl? Aynı Çanakkale Savaşı'nda yaptığı gibi. Evet. İşte Irak cephesinde Birinci Dünya Savaşı'nda yaptığı gibi Hintlileri, Müslümanları ya da Müslüman olmaya da bilir ama getirip başka cephelerde çarpıştırma. Kendi askerini öldürmeden işte piyonlarını sahaya sürmek.
Bugün Amerika'nın yaptığı gibi.
Aynen. Şimdi bu orada ciddi bir rahatsızlığa neden oluyor ve büyük bir isyana neden olacak. Bunun bir de isyanın birkaç önemi var. Müslümanlar ve Hindular ilk defa birlikte hareket ediyorlar İngilizlere karşı bu isyanla. İki, işin İslami kısmına geleceğim. Popüler inançta da isyanı hızlıca yayan sebeplerden bir tanesi yeni kullanılan tüfeklerin işte temizlenmesinde Müslümanlara göre domuz yağının kullanılması, Hindu versiyonuna göre hikayenin de inek yağının kullanılması. Hindular ineğe kutsal bakıyorlar. Müslümanlar da domuz yağını kullanmazlar. Böyle dini hassasiyetlerin nasıl büyük bir isyana dönüştüğünü İngilizler 1857 yılında gördüler. Dolayısıyla şimdi Abdülhamit, yani yaklaşık bundan işte diyelim ki 40 yıl sonra Abdülhamit'in bir parmak işaretiyle acaba Hindistan'daki Müslümanları harekete geçirebilir mi korkusuyla yaşıyor İngilizler. Bu teknik olarak mümkün mü? Yani tarihçilerin değerlendirmesi aslında Abdülhamit'in bunu Hint dünyasını Müslümanları harekete geçirmesi çok çok zordu. Ama en azından Abdülhamit bunu bir blöf olarak kullanıyor.
Korku salmak için.
Korku salıyor. Bunu da başarıyor. Yani bir yanda Alman İmparatoru'nun cümlesini söyledik. 300 milyon Müslümanın dostuyum diyor. Abdülhamit halife ve hilafeti diplomasi aracı olarak kullanan en önemli padişah diyebiliriz belki. Normalde...
Onun hocam çok özür dilerim. Halifelik makamının da bir karşılığı var mı peki o dönemde İslam toplumları üzerinde?
Karşılığı tabii ki var.
Yani şöyle mesela işte halife diyelim ki bir cihat ilan edecek. Dünyadaki en azından bağımsız Müslümanlar biz bu cihata katılacağız diye düşünürler miydi? Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda bunun bir benzeri yaşanıyor. Yine halife şey ilan ediyor. Büyük cihat ilan ediyor ama bir sonuç alamıyor yani. Tabii.
Şimdi geçen de bir yerde bir şey okudum da kontekstini hatırlayamıyorum. Onu hatırlamaya çalışıyorum. Hangi zamanda? Bir yere bir halı gönderiyor.
Abdülhamit mi?
Hatırlayamadım. Şimdi yanlış da söylemek istemiyorum. Ya bir cami, mescit mi açılıyor, nasıl oluyorsa... halifenin gönderdiği halının üstüne biz basmayız diyorlar. Ve insanlar onu böyle makasla keserek halka dağıtıyor. Evlerinde böyle adeta kutsal bir şeymiş gibi hastalarında işte dua okurken falan kullanmaya başlıyorlar. Bu örnek belki tam kontekstini hatırlayamadığım için zihnimizde iyi bir yere oturmayabilir ya da yanlış ifade etmiş olabilirim ama halifenin mutlaka bu insanların şeyinde bir karşılığı vardı. Dinleyicilerimize şeyi tavsiye ederim. YouTube'da da var bu video. Pakistan'ın büyükelçilerinden bir tanesi Türkiye'nin bir açıklaması var bir televizyon programında. Kendi çocukluğunu anlatıyor. İşte ben diyor anneannem ya da babaannem diyor uyuturdu, sallardı falan diyor. Bir gün diyor dikkat ettim diyor. Onun diyor kulağının diyor yara olduğunu gördüm diyor. Kesik olduğunu gördüm diyor. Sordum diyor ve bana anlattı diyor. Oğlum diyor Osmanlı işte son zamanlarında zor durumdayken işte Pakistan'da Müslümanlar arasında yardım toplanırdı diyor. Sokaklardan bağırırlardı diyor yardım için diyor. Çarşaf gibi bir şey tutarlardı diyor. Herkes diyor bileziğini küpesine atardı diyor. Ben de diyor küpemi çıkartamadım diyor. Çıkmadı diyor. Çektim kopardım diyor ve öyle verdim diyor. Şimdi insanlarda hilafet duygusu bağı olmasa niye böyle bir şey yapsınlar?
Evet. Yani artık halifelik makamı önemini yitirmişti, İslam dünyasında bir karşılığı yoktu gibi bir takım yaklaşımlar da var. Ben ilk kitabımı Osmanlı coğrafyasında İngilizlerin devleti bir kitap kaleme almıştım. Orada kitap araştırması yaparken bir yerde rastladım hocam. Iraklı Şiiler Birinci Dünya Savaşı yıllarında kendileri için çok kutsal olan sancağı Osmanlı ordusunun komutanına teslim ediyorlar. Evet. Halife göndermiş bunu buraya savaşsın diye. Hani böyle bir Şiilerle Sünniler arasında bir kavgadan bahsediyor mesela. Buna rağmen yani oradan geldi diye ona teslim ediyorlar. Dolayısıyla aslında o iddia edildiği gibi hepten de halifelik makamı o dönemde boş bir makamı değil yani.
Değildi. Ama şunu da tabii söylemek lazım. Hilafet makamından dolayı her şeyde mümkündü gözüyle de bakmamak lazım. Tabii. Yani nasıl ki Abdülhamit bunu bir blöf olarak kullanıyorsa, Birinci Dünya Savaşı'ndaki cihat çağrısı da mesela olumlu sonuçlanmıyor. Yani beklenen bir ayaklanma dünya çapında Müslümanlar arasında gerçekleşmiyor. Ya tabii burada şey de var. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan önce artık Balkan toprakları kaybedilmiş, Tunus'u, Libya'sı, Mısır'ı gitmiş. Arap dünyası da başımızın çaresine yavaş yavaş baksak mı kaygısı içerisine giriyor. Böyle toplu bir eylem beklemekte ne kadar doğru orada ayrı bir şey. Ama en azından dini anlamda bu hilafet bağlarının kuvvetli olduğunu söylemek lazım. Eyvallah. Ve Abdülhamit de bunu iyi kullanıyor. Yani daha önce hilafet meselesini konuşmadık. Osmanlı sultanları arasında mesela bir Mısır'ın fethinden önce halife unvanını kullananlar var. Birinci Murat vesaire gibi. İki, Yavuz Mısır'ın fethinden sonra Hadimül Harameyn vesaire gibi sıfatlar kullanıyor. Ama Kanuni çok daha kuvvetli hilafet sıfatları kullanıyor. Halife-i Ruh-i Zemin, Emir-ül Müminin, Zillullahi fil Ard, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi vesaire gibi. Çünkü Ebu Suud ve benzeri alimler artık son Memlüklü halifesinin de ölmesiyle Kanuni'nin bunu çok daha kuvvetli bir şekilde sahiplenmesi gerektiğini açık bir şekilde ifade ediyorlar. Lütfi Paşa yazdığı risalelerde bunu söylüyor. Ama bu ara dönemde, yani Kanuni'den Abdülhamit'e kalan kadarki dönemde hilafet çok öne çıkmıyor. Bir istisna o da 1774'teki Küçük Kaynarca Anlaşması'nda. Bunu zikretmiştik. Kırım kaybedilince Küçük Kaynarca Anlaşması'ndaki bir madde diyor ki Kırım Müslümanları Osmanlı halifesine bağlıdır diyor. Yani oradaki Müslümanların üzerindeki hakimiyetiniz bir anlaşmada tescil edilmiş oluyor ve baş müftü gönderiyor vesaire. Abdülhamit işte bunun bir tık ilerisini yapıyor. Hilafeti çok daha vurgulu bir şekilde kullanıyor. İşte hutbelerde isimleri okunuyor ve İslam Birliği'ne yaptığı vurgu, Sünnilerle Şiileri bir araya getirmek için ulemadan insanlar gönderiyor, araların bulunması. Yani Müslümanlar arasındaki ihtilaf noktalarının minimize edilmesi ve birliğin, ittihadın artırılması için çok ciddi anlamda bir çaba sarf ettiğini söyleyebiliriz açıkçası.
Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Programımızın sonuna geldik.
Peki. Bir iki teşekkür ederim.
Mevzu daha vardı ama.
Onları da ileride tartışırız inşallah.
İnşallah hocam. Bir de bu halifelik konusu hakikaten önemli. Yani bunu belki bir iki programda da ayrıca konuşabiliriz. Çünkü bugün bile hala İslam dünyasında halife olsa ne olurdu tartışmaları yaşanıyor. İnşallah bir fırsat olursa.
O zaman ben de şu cümleyle bitireyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'da biliyorsunuz Türk ve Müslüman topluluklara seslendi. Ben konuşmasını dinlerken sanki böyle bir halife konuşuyormuş gibi bir izlenim edindim. Daha sonra oradaki Müslüman toplulukların liderleri de çıktı. Oradan bunlar internette var. Bazıları liderlik yoksunluğundan çok dem vurdu ve bunun tekrardan Türkiye'nin liderliği bağlamında gerçekleşmesi gerektiğini de vurgulayanlar çok oldu. Önemli bir kurum. Bizde önemli bir hata, saltanat ve hilafet gibi kurumlara çağ dışı kurumlarmış gibi bakılması yanlış bir şey. Yani biz açıkçası her İslami ya da İslam'ın dayattığı bir yönetim tarzı yok. Yani saltanat mı olacak, demokrasi mi olacak, monarşi mi olacak ya da meşrutiyet mi olacak? Bu Müslümanların manevra alanı olarak bırakılmış aslında dini anlamda. Bugün Avrupa'da birçok krallıkla yönetilen ülke var.
Evet.
İngiliz kraliçesi şu anda Anglikan Kilisesi'nin başı. Yani onlar için arkaik bir şey olmuyor ama bizim için oluyor. Yani bu tezatlardan biraz kurtulmamız lazım.
Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederim.
Rica ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da bugün Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda kıymetli hocamız Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birlikte Sultan II. Abdülhamit'i, onun dış politika yaklaşımını ve hilafet meselesini biraz konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar huzurlarınızda olmayı umuyoruz efendim. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyoruz.